Ayrım 8.
Bu öğütler ve uyarı zinciri genç oğlunun açıklaması için daha rahatlatıcı ve daha sakin bir ortam olamazdı. Gökyüzüyle aralarında uzanıp giden ağaçların arasında dolanarak nehir boyu yaptıkları gezinti, Vodka'nın da yardımı ile Seyit için bir rüya gezisine dönüşmüştü. Ara sıra babasının anlattıklarını onun ağzından duyduğuna inanamıyor, ayıp sayabileceği şeyleri de böylesine rahat dinleyebildiği için kendi kendine şaşıyordu. Mehmet oğluna yatılı okulda karşılaşabileceği olayları anlattıktan sonra kızlara, kadınlara getirmişti konuyu. Oğlunun anlattıklarını hazmettiğine inandıkça yavaş yavaş daha değişik, daha derin mevzulara giriyor, sonra yine göz ucuyla onun reaksiyonunu anlamak için yüz ifadesini inceliyordu. Oğluna vodka ikramının sebebi de zaten buydu. Onun da bu sohbeti yapabilmesi için rahatlaması gerektiğini biliyordu. Neticede arzu gibi ettiği, Seyit yanaklarını ara sıra kızarıp gözlerini kırpıştırıp bakmasına rağmen yaşın üzerinde bir olgunlukla babasının anlattıklarını anladığını belli eder bir ifadeyle dinliyordu. Erkek olup büyümenin insanın hayatında bu kadar büyük değişiklikler yapabileceğini tahmin edemezdi. Masal gibi geliyordu duydukları ama annesinin anlattığı masallara hiç mi hiç benzemiyordu. Daha fazla açıklamamı istediğim bir şey olursa durdur beni ve çekinmeden sor dedi babası. Seyit daha fazla ne öğrenebileceğini bilemiyordu. Zaten anlatılanlar kafi derecede kafasını doldurmuştu. Hayır manasında başını iki yana sallayarak babasına baktı. Mehmet oğlunun çakmak çakmak yanan gözlerini, al al olmuş yanaklarını ve yüzündeki şaşkınlığı görünce gülmemek için kendisini zor tuttu ve başını hemen yola doğru çevirdi. O gece yemekten sonra kütüphane odasındaki şöminenin karşısında babası kitaplarını karıştırıp notlar alırken Seyit babasının gündüz anlattıklarını en baştan sona tekrar tekrar düşünüyor, bazı olayların nasıl gerçekleşebileceğini canlandırmaya çalışıyordu. Bazen hiçbir şey düşünmez olmuştu. Babası ona 30 yaşına kadar Rus kızlarıyla maceraları olabileceğini ama evlenme kararı verdiği günde yine Türk asıllı iyi bir aileden kız seçmesi gerektiğini söylemişti. Niye 30 yaş diye sordu genç çocuk oturduğu yerden. Mehmet başını elindeki kitaplardan kaldırarak baktı. Onun neyi sorduğunu şimdi anlamıştı, güldü. Niye 30 yaşından sonra mı evlenildiğini soruyorsun? Çünkü bir erkek ancak o yaşa kadar durulup adam olur. Bekarlıktan bıkar. Şimdi bu dediklerim sana fazla bir şey ifade etmeyebilir. Ama şimdilik beni sadece iyi dinlemeye ve söylediklerimi kafanı yerleştirmeye bak. Öğrenmek ve anlamak değişik şeylerdir. Benden duyduklarını iyi bellemiş olabilirsin ama hakikaten anlamak kendini yaşaması gereken bir şey. Bu da uzun seneler alacaktır oğlum. Bütün bu anlattıklarını ne zaman olur diye ısrarla devam etti genç çocuk. Gözlerini alevlerden çekmeden babası onun merakını açıklıkla sorabileceğinden memnun olmuştu. Aralarında dostane bir baba-oğul münasebeti kurmuş olabildiğini düşünüp memnun oldu. Yerinden kalkıp oğlunun karşısındaki koltuğa otururken yine o sakin ses tonuyla cevapladı. Anlattığın hiçbir şeyin zamanı belli değil oğlum. Onun için de hepsini birden anlattım. Böyle şeyleri herkes için zamanı değişiktir. İnsanoğlunun doğumunda, yaşamında, ölümünde kurallar hep aynıdır. Ama herkesin zamanlaması kendine aittir. Bu erkek için de kadın için de geçerlidir. Ancak tabiatın kuralı olan kaçınılmaz gelişmelerin dışında insanın kendi yarattığı gelişmeler de vardır ki işte onlarda çok dikkatli olmalısın. Çünkü zamanla anlayacaksın ki insana en büyük kötülük kendi düşüncesiz kararlarından gelir. Ya arkadaşlarından diye sordu Mehmet. Sana kötülük getirecek arkadaş da senin seçimin değil midir? Düşünceli bir şekilde başını salladı genç çocuk. Herhalde tabii. İşte onun için özellikle dostlarını çok iyi seçeceksin Seyit. Bu arada kim olduğunu, nereden geldiğini unutmayacaksın. Yani Yalta'dan geldiğimi mi? Başını koltuğunun yüksek sırtına doğru dayarken güldü Mehmet. Evet dedi. Evet aynen Yalta'dan geldiğini, Mehmet Eminof'un oğlu olduğunu, ataların yüzyıllardır bu topraklarda yaşadığını, sahip olduğun tarlaları, bağları, ileride bu topraklarda senin de çocukların at koşturacağını unutmayacaksın. Türk asıllı olmaktan iftihar ediyoruz. Aynı zamanda şerefli bir Rus vatandaşıyız. Senin vazifen Seyit oğlum, daha evvelden de söylediğim gibi sınıfının en iyisi olup bizlere aile olarak sunulmuş bu imkanı hak etmeye çalışmaktır. Birkaç sene sonra ben emekliye ayrılacağım. Çarın maiyet subayına yükselmek kolay değildir. Önüne çok engel çıkarmak isteyen olacak. Dikkatli, temkinli olacaksın. Hiç ama hiçbir şey seni önce mektebini düşünmekten alıkoymamalı. Sana güveniyorum. Peki, ayrım yapma zaman demiştim bir ara. Ne demek istemiştin? Mehmet oğlunun bütün aklındaki soruları sormasından memnun oluyordu. Zira ayrılıkları andan itibaren genç çocuk sorularıyla baş başa kalacaktı. O zaman hiç gelmeyebilir, her şey toz pembe gidebilir ama Rusya'nın geleceğini böyle düşünmek için çok büyük iyi niyetlik olur. Sizler Kırım'da hissetmediniz oğlum ama bu büyük şehirler için kan ağlıyor. İnsanlar huzursuz, çok aç var, çok işsiz var. Ve şehirler büyüyüp fabrikalar açıldıkça yarı aç insanlarla şehrin zengin zenginleri bir araya gelmeye başladılar. İki taraf da birbirlerini sevmiyor. Durup oğluna sordu. Anlıyorsun değil mi ne demek istediklerimi? Evet dedi Seyit. Bu dinledikleri gündüz öğrendiklerinden daha anlaşılır gibiydi ama daha karamsardı. Mehmet devam etti. Çar Nikola çok iyi bir insan, çok yumuşak ama etrafında gözünü hırs bürümüşlerle dolu. Halkı ondan soğutuyorlar. Rusya'yı ve insanlarını tanıdığım kadarıyla yakın gelecekli bir şeylerin olmaması imkansız oğlum. Bir şeyler olduğu günde de senin yerin Çar'ın yanıdır. Yok eğer Türk asıllarla Ruslar veya Kırımlarla Rusya arasında seçim yapman gerekirse olman gerektiği tarafı herhalde söylememe hacet yok. Anlıyorum baba. Seyit'in sesi düşünceliydi. Kendini yeniden yorgun hissediyordu. Bir gün içinde oldukça fazla düşünce yüklenmişti kafasına. Her şeyi zihnine yerleştirmek ister gibi başını ard arda birkaç kere salladı. Mehmet yeniden kalkarak oğlunun yanına geldi ve elini onun omzuna koydu. Hadi artık, bugünlük konferans yeter. Bence artık yatıp uyu. Sonra eliyle onun omzunda merdivenin çıkışına kadar yürürken gülümseyerek sordu. Bir gün değil de birkaç ay yaşamışsın gibi geliyor değil mi? Ve eminim yorgunsundur. Evet, bilirim. Akademiye gelmeden evvel babamla geçirdiğim günler de bana öyle gelmişti. Ama emin ol, endişelenmene hiç gerek yok. Benim sana anlattığım tehlikelerle belki hiçbir zaman karşılaşmayacaksın. Karşılaştıkların da uzun bir zaman dönemine yayılacak. Onun için bunları kafanın bir köşesine yükle ve sonra da normal hayatını yaşamaya devam et. Ama dikkati elden bırakmadan. Sonra oğlunun alnından öperek onu üst kata yatak odasına yolladı. Seyit o geceyi tekrar görmek isteyecek kadar güzel rüyalar ve onu terle uyandıran kabuslarla karışık geçirdi. Kendini akademiyi bitirmiş, babası gibi göğsü madalyalarla donanmış, pırıl pırıl üniforması içinde gördü. Etrafında birbirinden güzel Rus kızları dolanıyordu. O kadar çok kız vardı ki hangisini seçeceğini bilemiyordu. Kızların kimi eteklerini sıvayıp bileklerini gösteriyor, kimi saçlarını onun yüzüne dağıtıp kendisini öpmesini bekliyordu. Ardından da kızların hepsi pis kılıklı, çirkin yüzlü adamlara dönüşüyor ve üzerine saldırıyorlardı. Sen çarımın adamısın, ölmelisin diye bağırıyor, atından indirip sürüklemeye başlıyorlardı. Terler içinde uyanıp baş ucundaki porselen çanağın içindeki sürahiden avucuna doldurduğu suyla kendine gelmeye çalıştı. Tekrar yattığında bir müddet gözlerini açık tutarak aynı korkunç rüyadan kendini korumaya niyetlendi ama bu fazla mümkün olmadı. Tekrar derin bir uykuya daldı. Atla gezinti, sohbet ve dinlenme ile geçirdikleri iki günün sonunda baba oğlu yeniden St. Petersburg'a dönmek üzere eşyalarını hazırladılar. Bu şirin güzel yerden ve karlı uçlardan ayrılacağı için biraz hüzünlenmişti Seyit. Babası onu çok iyi anlıyordu. Bizim işimiz böyledir işte. Hiçbir yere tam bağlanamazsın dedi. Üçüncü günün sabahı çok erken saatlerde Ganya'nın daha evvelden civardan ayarladığı atlı arabaya binerek yola çıktılar. Karı koca emektarlar onları yine güler yüzleri, saygılı tavırlarıyla geçirip araba gözden kaybolana kadar el sağlayarak uğurladılar. Seyit geriye doğru bakıp onlara el sağlayarak karşılık verirken bu küçük evde iki günde yaşadıkları, öğrendiklerinin onun hayatında bir dönemeç olduğunu hissediyordu. Şimdi artık geri dönmeyi isteyeceğim iki evim var dedi babasına dönüp. Mehmet kahkahasını tutamadı. Daha böyle çok evin olacak. Sonra ciddi bir sesle ifade etti. Ancak senin esas yuvan her zaman Yalta'dır. Ne kadar uzakta, ne kadar şartlarla olursa olsun bunu unutmamalısın. Dönüş yolculukları çok zevkli geçti. Hava sıcak olmasına rağmen bunalmıyorlar. Ağaçların yapraklarından gelen tatlı bir esinti yüzlerini saçlarını yalıyordu. Son birkaç gündür konuştukları mahrem mevzular onları birbirlerine daha da yakınlaştırmış, arkadaş gibi olmuşlardı. Uzun süren yol boyunca sohbet iyiden koyulaşmış, Seyit beraber olacağı kızların başını belaya sokmamak için nelere dikkat etmesi gerektiğini de öğrenmişti. Bütün bunları Mahmut da öğrenecek mi diye sordu babasına. Tabii zamanı gelince o da öğrenecek ama o belki senin kadar küçük yaşta öğrenmez. Neden? Çünkü o senin gibi evinden, annesinin dizinden ayrılmak durumunda kalmayacak. Biraz daha sonra öğrense de olur. Sen ise daha çabuk öğrenmek zorundasın. Zira 12 yaşında yalnız başına kalıyorsun. Anlayacağın sen daha çabuk büyümek zorundasın. Büyürken de yanlışlar yapmamak ya da en azını yapmak için diyelim birçok şeyi kardeşlerinden evvel öğrenmen gerek. Sonra Seyit'e dönerek sordu. Bu bir haksızlık gibi gelebilir sana ama Seyit atılarak cevapladı. Hayır hayır, ben çabuk büyümekten korkmuyorum. Mehmet elini uzatarak başını okşadı oğlunun. Sonra elini onun omzuna koydu, içi rahattı. Oğlunun zorlukları tahmininden daha kolay göğüsleyebileceğini hissetmişti. Daha bir yenilgiye alıştığını zannederken bir şaşkınlık daha yaşıyordu genç Seyit. Büyük Neva Nehri'nin güney kıyısında haşmetle yükselen bina için babası işte Bahriye Nezaret binası dediğinde bir gün kendisinin de böyle binalara girip çıkabileceğini düşünerek heyecanlanmadan edemedi. Nehrin yine aynı kıyısında Çar'ın Kışlık Sarayı'nın önünden geçtiklerinde artık konuşamayacak kadar kendini binaların muhteşem görünüşüne kaptırmıştı. Bahriye Nezareti'nin önünde şehre hakim yayılan Nevski Prospekt ve onun yanındaki Aleksandra Nevski Meydanı'nı baştan başa bir kez daha geçtiler. Neva Nehri şehre adeta çeşitli adalara yayılmış bir görüntü veriyor. Adacıklar birbirine kanalların üzerinden aşan uzunlu kısalı köprüler ile bağlanıyordu. Kıyıdan nehre inen bölümler pembe ve gri granit taşlarla inşa edilmişti. Senenin 5 ayı donar Neva dedi babası. Köprülerden birinin üzerinden geçerken. Buranın kışı uzun sürer ve öyle soğuk olur ki inan Yalta'daki kışları çok ararsın. Baba oğul gülüştüler. Kışa gelene kadar daha korkulacak neler anlatmıştı babası. Karın kışın lafı mı olurdu? Vasilyevski adasındaki bakanlıkları, Peter ve Pol kalesini, 1. Peter'den beri Rus çaylarının gömüldüğü katedrali, Peter 1'in yazlık sarayını, Kotlin adasındaki Kronstadt kalelerini gösterirken de tarihçelerinin nasıl ve ne zaman yapıldıklarını oğluna anlatıyordu Mehmet. Limanda da dolaştılar. Buraya yılda 1500'ün üzerinde gemi gelir, şehrin nüfusu da 1,5 milyon civarında. Gittikçe de kalabalıklaşıyor. Bu nüfusun neredeyse 1/3'ü de liman ve çevredeki fabrikalarda çalışmaya gelen işçilerdir. İşçiler de Rus mu baba? Tabii Rus. Ama bizim gibi asıllarına bakarsan Finliler, Estonyalılar, Yahudiler, Polonyalılar ne ararsan var. Seyit'e hiç gezip dolaşıp bitmeyecek gibi gelmişti St. Petersburg. Nihayet babasının tarifiyle arabacı onları ana meydandan ayırarak gittikçe daralan yollardan birinin üzerinde bir evin önüne getirip durdu. Ahşap 2 katlı, üst katta dışarıdan yine ahşap merdivenle çıkılan bir evdi. Sokağın üzerindeki bütün evlerde aşağı yukarı aynı görüntüdeydi. Sadece küçük dar pencerelerini örten perdeleriyle bazılarının pencerelerinin dışında yerleştirdikleri begonya ve sardunya saksıları birini diğerinden farklı kılıyordu. Sokakta oynayan çocuklar arabadan inenleri izlemek üzere merakla etraflarına toplandılar. İşte burası da orta halli bir Rus mahallesi dedi babası. Hatta orta halli olmak için dahi kendilerini epey zorlamaları gerekiyor. Kime geldik buraya diye merakla sordu Seyit. Burası Yevgen'in evi, rahmetli Yevgen dedi. O kim? Arabacıya beklemesini söyleyip evin merdivenlerine doğru yürürken izah etti Mehmet. Benim emir erim uzun seneler. Veremden öldü zavallı. Şimdi dul karısı ve 3 çocuğuyla burada yaşıyor. Kadıncağız gündüz fabrikada, işten çıkınca da temizlik, bulaşıkçılık, ne iş bulursa gidip çalışıyor. Çocukları çalışmıyor mu diye sorarken Seyit açılan kapıdan dışarıya fırlayan çocukları gördü ve sorusunun manasızlığını anladı. Kapının eşiğinden merdivenlere doğru kendini çığlık çığlığa atanların en büyüğü 5-6 yaşlarındaydı. Belki de birazcık daha büyüktü ama o kadar çelimsiz ve bakımsızdı ki yaşını tam tahmin etmek çok zordu. Onun ardından da birer yaş arayla iki çocuk daha geliyordu. Mehmet'i çok iyi tanıdıkları belliydi. Adeta yuvarlanarak adımlarını daha geniş, arkalıklarla döşenmiş tahta merdivenlerden aşağı iner inmez Mehmet'in bacaklarına sarıldılar. Üçüncünün boyu ancak çizmelerinin konçlarında kalıyordu. Hepsinin ayakları çıplaktı. Mısır püskülü gibi sarı saçları, iri cam mavisi gözleri vardı. Boyları ve yaşlarının dışında sanki birbirlerinin kopyasıydılar. Seyit babasının çocukları birer birer kucağına alıp havaya kaldırmasını, öpmesini şaşkınlıkla izledi. İçi biraz buruldu. Acaba yukarıda evin kapısında bekleyen sarışın kadının babasıyla bir ilgisi olabilir miydi? Bütün dinlediklerinden sonra evinden onca yol uzakta bir erkeğin yaşantısında her şeyin olabileceğini anlamış. Ayrıca bu mevzuları hayal gücü de gelişmişti. Birden çocuklara ve kadına karşı kendini emniyete almak, onlardan uzak durmak ihtiyacı hissetti. İçini belli belirsiz bir kıskançlık hissi kaplamıştı. Babasında bu kim olduklarından tam emin olmadığı çocuklardan ve kadından kıskanmıştı. Mehmet en küçük ikisini sağ ve sol koluna oturtarak diğerini ardından merdivenlere doğru yürüdü. Hadi Seyit gelsene, gel senin yeğenin ailesiyle tanıştırayım. Seyit babasının hemen arkasından itaatkar bir şekilde merdivenleri çıkarken bakışlarını babasının omuzlarını siper yaparak kapının önünde yüzünde kocaman mutlu bir gülümseme ama o derecede utangaç bir ifadeyle bekleyen kadını süzüyordu. Çok genç görünüyordu. Kulaklarının iki yanından örerek başının üzerinde topladığı saçları çocuklarınınkiler gibi sapsarıydı. Gözleri de aynı uçuklukta maviydi. Üzerinde oldukça yıpranmış, dirsekleri yamalı ama tertemiz bir elbise vardı. Belinde kırmızı önlüğü süsleyen yeşil yapraklı, sapsarı güllü desen, iki yanında duran kızarıp çatlamış ellerinin bakımsızlığını daha çabuk göze çarpıyordu. Mehmet merdivenin en son basamağına vardığında kadın saygılı bir şekilde kenara çekilerek onu içeriye buyur etti. Rusçası Ganya ile Tamara'nın konuştuğundan daha değişikti. Hoş geldiniz. Bizi çok mutlu ettiniz Binbaşı Eminov. Sözleri konuşmaktan utanır gibi neredeyse duyulmayacak bir tonda çıkıyordu. Mehmet eşikten girer girmez çocukları kucağından indirerek Seyit omuzlarından tutup yanına çekti. Sonra sadece saygılı bir şekilde başını eğerek kendilerini selamlayan kadına döndü. Bu benim oğlum Seyit. Artık St. Petersburg'da yaşayacak. Seyit sana anlattığım yeğenin karısı Anna Verkoçka. Sonra alışkın olduğu belli hareketlerle David beklemeden kapının hemen girişinde yer alan küçük dar odanın pencere önündeki koltuğa gidip oturdu. Aynı kısık ve boğuk sesle sordu kadına. Bir şey içer miydiniz? Yok, sağ ol dedi Mehmet. Fazla vaktimiz yok. Uzun zamandır da yollardayız. Sizleri bir görelim dedik. Birden yan odadan gelen bebek ağlamasıyla Mehmet başını o yana doğru çevirdi. Hala daha odanın kapısına dayanmış, ellerini ovuşturarak duran kadın yanakları kızararak mahcup bir ifadeyle başını eğdi. Dudaklarını ısırmaya başladı. Başını kaldırmadan göz ucuyla Mehmet'e bakıyordu. Seyit babasının ayağa kalkıp yan odaya doğru yürümesi üzerine onu takip etti. Karşılıklı iki tahta ranzanın yer aldığı yatak odasında ranzalar arasında geçit veren bir adam genişliğinde fazla yer yoktu. Dipte iki yatak arasında duvara dayalı yığılmış iki üç çuvalın üzerine bir çarşaf yayılmıştı. Çuvaldan yatağın yüzü koyun yatılmış bir bebek yumruk büyüklüğündeki başını sağa sola döndürerek ağlıyordu. Yüzü kıpkırmızıydı. Minicik yumruklarını abanarak başını kaldırmaya çalışıyor, güçsüz tekrar çarşafa geri düşüyor, haykırışları sert biçimsiz çiltesine gömülüp tıkanıp kalıyordu. Kadın hemen fırlayıp bebeği kucağına aldı. Kırmızı küçük bir yumak gibiydi bebek. Çıplak başında birkaç tel beyaza yakın sarı saç vardı. Annesinin koynuna yaslanır yaslanmaz sustu. Kadın bir yandan onu pışpışlarken suçlu gözlerle Mehmet'in yüzüne bakmaya korkarak konuştu. Ses iyiden yok olmuştu sanki. Şey, inanın Binbaşı Eminov, düşündüğünüz gibi değil. Mehmet ona yaklaşarak sanki demin ağlayan kendisi değilmiş gibi gülücükler dağıtarak bakan bebeğin çıplak ayaklarını okşayarak konuştu. Ne düşündüğümü ne biliyorsun? Hem benim düşündüğümün ne önemi olabilir? Bakabilecek misin bari? Kadın Seyit'in yanında konuşmaktan utandığını belli edercesine bakışlarını şaşkınlıkla kendilerini izlemekte olan genç çocuğa çevirdi. Mehmet oğluna göz kırptı. Merak etme, daha Rusçayı iyi bilmiyor, anlamaz. Seyit hiç anlamamış gibi durması gerektiğini hissetti ve yavaşça kapının aralığından ilk girdikleri odaya geri döndü. Ancak kapının dibinde kulak misafiri olmadan edemedi. Zaten odaları o kadar küçük ve yakındaki kulaklarını tıkasa yine duyabileceğinden emindi. Yanlış anlamasından korkarım binbaşı Eminov diyordu kadın. Neredeyse ağlamaklı bir ses tonuyla. Ama benim kazancım ne yapsam bu çocukları doyurup giydirmeye yetmiyor. Eskiden beri tanırdım. Öbür çocuklarıma da çok iyi davranırdı. Putilov'da teçhizat fabrikasının yemekhanesinde çalışıyor. Ahçı olarak. Anlarsınız yani. Biz pek yiyecek sıkıntısı çektirmiyor. Beni anlıyor musunuz binbaşı Eminov? Evet evet tamam ağlama hadi. Zaten sana bir şey demedim ki ben. Hem sonra senin ve çocukların hayatı için vereceğin kararlara ben karışamam ki. Ben sizleri ancak yeveğinin hatırı olarak kollayabilirim. Hepsi o kadar. Biliyorum binbaşı Eminov, sağ olun. Sayenizde o zor günleri atlattık. Henüz rahata kavuşmuş değiliz Anna Verkoçka. Kadının sesi biraz daha rahatlamış, canlanmıştı. Biliyorum binbaşı Eminov, biliyorum. Şu an çok rahat içinde değiliz. Ama çocuklarımın aynı sıkıntıyı ileride çekmemeleri için yemin ettim. Sizin bütün verdiğinizi biriktiriyorum. Onları okutacağım. En iyisine gitmeselerdi bir mektebe gidecekler muhakkak. Bunu Yevye de isterdi. İnanın ben hala onu seviyorum. Hem de çok özlüyorum. Kadın yeniden ağlamaya başlamıştı. Hem hıçkırıyor hem de konuşmaya devam ediyordu. Ama kötü yola düşmüş sayılmam değil mi? Ne olur söyleyin. Benim için kötü şeyler düşünmüyorsunuz değil mi? Seyit az önce bu zavallı kadın, onun zavallı çocukları ve babası hakkında düşündükleri için utanıyordu. Gözlerine yaş gelmişti. Babasının yumuşak, tane tane konuşarak ağlayan kadını teselli edişini duydu. Ağlama Anna Vernochka, lütfen artık ağlama. İnan senin hakkında en ufak kötü bir şey düşünmüş değilim. Seni tanırım ve sebeplerini çok iyi anlıyorum. Ben sadece bebek sesi bana sürpriz oldu. Yüzümdeki şaşkın ifade ondan olmalı. Yani bir bebeği daha nasıl bakacağını düşünüp meraklandım. Kaldı ki özel hayatın, bana hesap vermek zorunda da değilsin. Hem biliyorsun, bu çocukları okutma isteğin çok hoşuma gitti. Elimden gelen yardımı yaparım, bana güvenebilirsin. Kucağında sallana sallana uyuyan bebeği yerine bırakan kadın tereddüt ederek konuştu. Şey, benimle evlenmek istiyor. Odadan çıkmak üzere olan Mehmet geriye dönüp sordu. Sen istiyor musun? Bilmem. Onun da evi yok. Fabrikada yatıp kalkıyor. Bazen de gece vardiyasında bekçilik yapıyor. Evlenirsek gelecek bir evi olur. O zaman da çocuklara her akşam bir şeyler getirebilir. Seni hoş tutuyor mu bari? Kadının sesi hayatındaki yeni erkeğin müdafasını yapmak ister gibi canlandı. Oh binbaşı Eminov, inanamazsınız. O kadar iyi bir insan ki Yevye'nin çocuklarına sanki kendi çocuğu gibi iyi davranıyor. Tabii onun yerini tutamaz ama inanın çok iyi bir insan.